Ayrım 5. Felsefe. Sayfa 55. Ünite 5. Bilim felsefesi. Amaçlar. Bu üniteyi çalıştıktan sonra bilim felsefesinin ana kavramları ile sorunları hakkında bir fikir edinecek, bilimin ne olduğu, bilimsel yöntemin ne olması gerektiği konusundaki tartışmalardan haberdar olacak, bilimsellik ölçütü konusundaki farklı görüşleri tanıyacaksınız. 1. Bilgi felsefesi ve bilim felsefesi. Bilim felsefesi 19. yüzyılda doğan, 20. yüzyılın başlarında önem kazanan oldukça yeni bir felsefe disiplinidir. 19. yüzyıldan önce bilim felsefesi adı verilebilecek epistemolojiden yani bilgi felsefesinden ayrı bir felsefe disiplini olmamıştır. Elbette tüm felsefe tarihi boyunca bilim nedir sorusu hemen hemen her filozofun sorduğu bir sorudur. Ama bu sorunun yanıtlanması bilgi felsefesine düşen bir iş olmuş, bilimle ilgili sorunlar genel olarak bilgiyle ilgili sorunlar olarak görülmüştür. Bundan ötürü bilim felsefesinin tarihi ancak 19. yüzyıla dek götürülebilir. Ama bilim kavramının tarihi elbette çok daha gerilere, Platon'a, Aristoteles'e dek gider. 17. ve 18. yüzyıllarda doğa bilimlerinin, özellikle de metafiziksel fiziğin gösterdiği önemli gelişmeler, filozofları o denli etkilemiş ki, felsefenin de bu bilimlerin kullandığı yöntemi benimsemesi gerektiği düşüncesi yaygınlaşmıştı. 19. yüzyılda egemen olan pozitivizmin de etkisiyle tek olanaklı bilginin, doğru bilginin bilimsel bilgi olduğu, dolayısıyla felsefenin de bilimsel kılınması gerektiği düşünülüyordu. Felsefenin alanı iyice daraltılmıştı ve felsefe yalnızca kendi tarihiyle, bilimlerin eleştirisiyle, bilimlerin yöntem sorunlarıyla uğraşacak bir alan diye görülüyordu. Böylece bilgi bilimle, felsefe de bilim felsefesiyle özdeşleştiriliyordu. Felsefe yapmak, bilim üzerine düşünmek, bilim mantığı yapmak, bilimin kavramlarını aydınlatmakla bir sayıldı. Bilim felsefesinin oldukça kısa olan geçmişini gözden geçirdiğimizde iki ana düşünce çizgisiyle karşılaşırız. İlki 19. yüzyılda Auguste Comte ile John Stuart Mill'in temsil ettiği pozitivizm, ikincisi ise yine 19. yüzyılda Alman tarih okulunun Droysen, Dilthey temsil ettiği anti-pozitivist bilim felsefesi tutumudur. 2. Pozitivizm. Bilim felsefesi 19. yüzyılda Auguste Comte'un öncülük ettiği pozitivizmin çabalarıyla doğmuş, 20. yüzyılda da neopozitivizmin etkisiyle yaygınlaşmıştır. Pozitif felsefe deyimini ilk kez A. Comte kullanır ve bundan farklı bilimlerin tek bir araştırma yöntemine bağlı kılınmış genelliklerinin incelenmesini anlar. Pozitivist bilim anlayışına göre tek bir gerçeklik vardır. Çeşitli bilimler bu gerçekliğin farklı farklı görünümleriyle uğraşırlar. Bu görünümlerin her biri tek bir yöntemle incelenebilir. O da matematiksel fiziğin yöntemidir. Doğa bilimleri ile insan ve toplum bilimleri arasında nesne farklılığına dayalı bir ayrım yapılsa da bu ayrım aynı cinse bağlı iki tür bilimden söz eder. Örneğin sosyoloji ile fizik arasında farklı kuramlarla iş görmeleri bakımından bir ayrım yapılsa da bu iki bilimin ilgili olduğu iki alan aynı gerçekliğin iki ayrı görünümü olduğundan aynı yöntemle incelenebilir. Comte'un amacı yer fiziğinin, gök fiziğinin, organik fiziğin kurulmasından sonra metafiziksel fiziğin yöntemiyle iş gören toplum fiziğini yani sosyolojiyi kurarak bilimler sistemini tamamlamaktır. Pozitivizm, duyumcu, deneyici bir bilgi kuramına dayanır ve olguların nedenlerini aramaktan vazgeçerek yalnızca olgulardan yola çıkar. Olguların nedenlerini, son nedenlerini aramak pozitif bilimin işi değildir. İnsan aklı gelişmesinin pozitif aşamasında bunları aramanın boşuna olduğunu görmüştür ve artık nedenleri aramak yerine olgular arasında art ardalık, bir aradalık, benzerlik ilişkilerini kurmayı amaçlamaktadır. Pozitivist bilim felsefesi tutumunun ana eğilimlerini 3 noktada şöyle özetleyebiliriz. 1. Yöntem birliği ülküsü. Bu bilim anlayışına göre bütün bilimler, doğa bilimleri ve toplum bilimleri tek bir yöntemle iş görebilirler. Bu yöntem ise matematiksel fiziğin yöntemidir. Matematiksel fizik kendi yöntemiyle başarılı olabildiyse, aynı yöntem öteki bilim alanlarında, hatta felsefede niye başarılı olmasın? Astronomi bu yöntemle güneş tutulmasını çok önceden haber verebiliyorsa, aynı yöntem insanın geleceğini önceden bilmemizi niye sağlayamasın? 2. Matematiksellik ülküsü. Matematik, bütün bilimlerin gelişmişlik ve tamlık derecelerini ölçebilecek bir ilk örnektir. Bilimlerin en kesini odur. İnsan aklı başarılarının en büyüğünü orada gerçekleştirmiştir. En sarsılmaz hakikatler oradadır. Öyleyse yöntem bize ondan gelmelidir. Bütün bilim alanları matematiksel kavramlarla, matematiksel çerçevelerle iş görmelidir. 3. Genel yasalı açıklama ülküsü. Bu bilim anlayışına göre bilimsel araştırmanın amacı genel yasalı açıklamalar yapmak olmalıdır. Herhangi bir olay, kendisinden daha genel bir olayı dile getiren bir yasa altına sokularak, o yasa da daha genel başka bir yasa altına sokularak açıklanabilir. Bilim bu genel yasaların sayısını gittikçe azaltmaktadır. Genel yasalı açıklama aynı zamanda bilim olmanın ölçütüdür. Bu türden açıklamalar yapmayan bir bilgi dalı bilim adını hak etmez. 3. Antipozitivizm. Antipozitivizm bilim felsefesi adından da anlaşılacağı gibi pozitivizme bir tepkidir ve onun yukarıda dile getirdiğimiz görüşlerine karşı çıkar. 19. yüzyılın sonlarında Droysen, Simmel, Dilthey gibi Alman düşünürleri pozitivizmin gerçeklik görüşünü eleştirirler. Buna göre tek bir gerçeklik yoktur. En az iki gerçeklik vardır. Bunlar doğal gerçeklik ile tarihsel toplumsal gerçekliktir. Pozitivizme göre aynı cinse bağlı iki tür bilim vardı. Antipozitivist bilim felsefecileri ise iki ayrı gerçeklik bulunduğu düşüncesinden yola çıkarak iki ayrı cins bilimin varlığından söz ederler. Bu tutumu benimseyenlerin buluştukları ortak nokta, doğa dünyasının bir olgular dünyası olduğu, olguların genel yasalı, nedensel çerçeveler içerisinde ele alınıp açıklanabileceği, buna karşılık insanın kendisi için kurup, içerisinde yaşadığı tarihsel, tinsel dünyanın salt bir olgular dünyası olmadığıdır. Tinsel dünya amaç eylem bağlantısıyla kurulmuş bir dünyadır. Bu dünya açıklanmayı bekleyen doğal süreçlerden değil, anlaşılmayı bekleyen imlerden, simgelerden, değerlerden, normlardan, kurallardan oluşur. Kısacası bu dünya bir anlam dünyasıdır. Anlaşılması, anlamının ortaya çıkarılması gerekir. Tarihsel, tinsel dünyada doğadaki gibi hep kendini yineleyen genel olgular değil, bir kerelik, biricik oluşlar vardır. Biricik oluşlar ise genel yasalarla açıklanamaz. Matematiksel kavram çerçeveleri de bu anlam dünyasını, bu biricik oluşları dile getiremez. Çünkü matematik niteliği değil, ancak niceliği dile getirebilir. 3.1. Açıklama ve anlama. Tarihselci bilim felsefesi adı da verilen bu tutumun temsilcilerinden Droysen ile Dilthey, açıklama ile anlama arasında önemli bir ayrım yaparlar. Bu ayrıma göre açıklama doğa bilimlerinin kavramıdır. Doğal süreçlerle, neden-sonuç bağlantılarıyla ilgilidir. Anlama ise tarihsel, tinsel dünyayı inceleyen bilimlerin kavramıdır. Dilthey bu bilimlere genel olarak tin bilimleri adını verir. Tin bilimlerinin anlamaya çalıştığı dünya yazılı bir dünyadır. Bundan ötürü bu bilimler bu yazılı dünyayı yorumlayarak anlamaya çalışır. Yorumlayarak anlama bu bilimlerin yöntemidir. Bu yönteme yorumsama, hermeneutik adı verilir. Tarihselci bilim felsefecilerine göre anlamada bir psikolojik boyut vardır ki açıklamada bulunmaz. Bu boyut duygudaşlık boyutudur. Doğal olguları açıklamaya çalışırken o olgularla duygudaşlık kurmamız gerekmez. Ama anlama geçmişin, ortamın zihinde yeniden canlandırılmasını, insan eylemlerini yorumlayabilmek için eylemcilerle duygudaşlık kurulmasını gerektirir. Öyleyse bu antipozitivist bilim anlayışı da 3 ana noktada özetlenebilir. 1. Yöntem ikiliği. Buna göre en az 2 cins bilim, dolayısıyla en az 2 ayrı yöntem vardır. Doğa bilimleri ile insan bilimleri farklı gerçekliklerle uğraşırlar. Bundan ötürü yöntemleri de farklıdır. 2. Matematiksel olmayış. Kendini sürekli olarak yineleyen doğal süreçler matematiksel çerçevelerle ele alınabilir. Amaç eylem bağlantılarından oluşan biricik oluşlar ise matematiğin genel kavramları altına sokulamaz. İnsanın amaçları, niyetleri, duyguları matematiksel olarak dile getirilemez. 3. Biriciklik. Bir kerelik olup bitmeler, yani tinsel, tarihsel dünyanın olguları doğa bilimlerindeki gibi genel yasalarla açıklanamaz. Biricik oluşlar açıklanmayı değil, anlaşılmayı bekler. 4. Neopozitivizm. Gerçekliği tümüyle aynı yapıda gören, bu gerçekliğin her bir yanının aynı yöntemle incelenebileceğini ileri süren pozitivizm, bilimi de bilimsel yöntem denen bu yöntemin uygulanmasının doğrudan bir sonucu olarak görüyordu. Bu anlamda bilimin bir tarihi yoktu. Bilimsel keşiflerin birbirine zincirlenmesiyle bilim ilerliyordu. Bilim adamlarının, keşifte bulunan dahilerin bilimsel gelişmedeki rolü yok denecek kadar azdı. Bunlar tamamen rastlantı ürünüydü. Kısaca söylersek, bu görüş bilimsel yöntemin bilim karşısındaki zaferini ilan ediyordu. Bu görüş 20. yüzyılda neopozitivizm adıyla yeniden karşımıza çıkar. Moritz Schlick 1922 yılında Viyana Üniversitesi'ne atandıktan kısa bir süre sonra çeşitli bilim alanlarından gelen bilim adamları ve düşünürler onun çevresinde toplandılar. 1929 yılında yayımladıkları Bilimsel Dünya Anlayışı adlı yazı Viyana çevresi denen okulun doğuşunu belgeliyordu. Çevrenin Schlick'ten başka Herbert Fiegel, Rudolf Carnap, Kurt Gödel ve Otto Neurath gibi üyeleri vardı. Ayrıca Ludwig Wittgenstein 1921-22'de yayımladığı Tractatus Logico Philosophicus adlı yapıtıyla çevrenin mantık ve bilgi kuramı ile ilgili görüşlerinde etkili olmuştu. Viyana çevresinin temsil ettiği felsefe akımına genellikle neopozitivizm adı verilir. Neopozitivizmin bir başka adı da mantıkçı pozitivizmdir. Bu felsefe akımının ana savı ancak pozitif olarak, yani deney yoluyla bilinebileni bilgi saymak, bunun dışındakileri gerçek bilgi diye görmemek gerektiğidir. Bundan ötürü çevrenin savunduğu görüşe mantıkçı deneycilik de denir. Bu çevrenin üyeleri simgesel mantıktan yanadır ve metafizik karşısında deneyici tutumu benimserler. Neopozitivizm 1922 ile 1938 arasında Viyana çevresinin çabalarıyla yaygınlaşmış, daha sonra da bilim felsefesi görüşleri üzerinde epeyce etkili olmuştur. Neopozitivizme göre felsefe bir öğreti değildir. Başka bilimlerin yanında kendine özgü bir nesnesi olan ya da bilimlere kılavuzluk eden bir öğreti değildir. Felsefe yalnızca bir etkinliktir. Bu etkinlik ise bilginin ve bilimsel kavramların çözümlemesini yapmaktır. Felsefenin işi bilimin temellerini, hareket noktalarını, yöntemlerini, kavramlarını mantık yoluyla incelemek, bilime karışmış bilim dışı öğeleri ayıklamak, tutarsızlıkları ortadan kaldırmak, bilimi metafizikten arındırmaktır. Felsefenin bu görevi yerine getirmek için kullandığı alet ise mantıktır. Neopozitivizme göre felsefe tek anlamlılığa, açıklığa, mantıksal tutarlığa, vardığı sonuçları yeterince temellendirmeye önem vermelidir. Ancak bu yolla bilimsel olabilir. Anlamlılıktan, tek anlamlılıktan, mantıksal tutarlıktan uzak her felsefe ya metafiziktir ya şiir. Çünkü anlamlı olmayan, mantıksal tutarlık taşımayan bilgi bütünleri bilimsel olarak doğrulanamazlar. Rudolf Carnap bu görüşün en önemli temsilcisidir. Tıpkı çevrenin öteki düşünürleri gibi o da felsefenin sorunlarını dil sorunları olarak görür. Başka deyişle bu sorunlar dilin yanlış kullanımından doğan sorunlardır. Carnap da bu anlayıştan yola çıkarak dile söz dizimi açısından bakar. Ona göre felsefe dilin söz dizimsel yapısını ortaya koymaktır. Bu yolla bilimsel önermelerin anlamı açıklığa kavuşturulacak ve doğrulama sorununa bir çözüm bulunacaktır. 4.1 Bilimsel Açıklama. Neopozitivist bilim felsefecileri tıpkı 19. yüzyıl pozitivistleri gibi bilimsel açıklamadan olguları genel yasalar altına sokmayı anlarlar. 20. yüzyılda G.C. Hempel bir bilimsel açıklama modeli geliştirmiş, bu modelin bütün bilimlerde yapılan açıklamaların yapısını ortaya koyduğunu ileri sürmüştür. Hempel önce bilimsel araştırmanın çeşitli alanlarını deneysel bilimler ve deneysel olmayan bilimler diye iki büyük grupta toplar. İlki yaşadığımız dünyadaki olguları keşfetmeye, betimlemeye, açıklamaya, önceden kestirmeye çalışır. Deneysel bilimler önermeleri deneysel bulgulara başvurmaksızın doğrulanan mantık, matematik gibi deneysel olmayan bilimlerden ayrılırlar. Hempel ikinci olarak deneysel bilimleri, doğa bilimleri ve toplum bilimleri diye bölümler. Ama ona göre doğa bilimleri ile toplum bilimleri karşılaştırıldığında görülür ki, bilimsel araştırmanın ussal yapısına ve yöntemlerine ilişkin bulguların çoğu iki alan içinde geçerlidir. Deneysel bilimlerin bize sunduğu açıklamaların yapısı nedir? İlişkin oldukları deneysel olgular hakkında ne söylerler? İşte bu soruları ancak çeşitli bilim alanlarında yapılan açıklamaların biçim ve işlevlerine bakarak yanıtlayabiliriz. Her şeyden önce bilimsel açıklamanın bir neden sorusunun yanıtı olduğunu söylememiz gerekir. Örneğin, gezegenler neden Güneş'i merkez alıp elips bir yörünge üzerinde hareket ederler? Ay ufuktayken neden tepede olduğundan daha büyük görünür? Hitler neden Rusya'ya savaş açtı? Gibi sorular açıklama isteyen neden sorularıdır. Bu sorulara verilen ve çünkü diye başlayan her yanıt bir açıklama denemesidir. Ancak bilimsel bir kuramın uyması gereken bir takım kurallar vardır. Bunun için Hempel'in şu örneğine bakalım. Bir cıvalı termometre hızlıca sıcak suya batırılıyor. Cıva düzeyinde önce bir düşüş, sonra hızlı bir yükseliş görülüyor. Bu durum nasıl açıklanır? Açıklama şöyle. Isının artışı önce yalnız termometrenin cam tüpünü etkiliyor. Onu genişleterek içerisindeki cıvaya daha geniş bir uzam sağlıyor. Cıva düzeyi bu yüzden düşüyor. Sonra ısı iletiliyor ve ısıdaki artış cıvaya ulaşıyor. Bu kez cıva genleşiyor. Cıvanın genleşme katsayısı camınkinden düşük olduğu için cıva düzeyi yükseliyor. Hempel'e göre bu açıklamada iki tür önerme bulunmaktadır. Birinciler açıklanacak olgudan önce ya da onunla aynı anda gerçekleşmiş olan bir takım koşulları dile getirir. Bunun için bunlara kısaca ön koşullar denebilir. Burada ön koşullar termometrenin cam tüpten yapılmış olması ve sıcak suya batırılmasıdır. İkinci tür önermeler ise bir takım genel yasaları dile getirir. Bu örnekte bunlar, cıva ile camın ısıyla genleşmesi yasalarıyla camın ısı iletkenliğinin düşüklüğüne ilişkin önermedir. Bu iki önerme kümesi düzgünce dile getirildiğinde söz konusu olgu açıklanabilir. Kısaca olay genel yasalar altına sokularak, yani bu olayın bir takım ön koşulların gerçekleşmesi halinde bir takım yasalara uygun olarak gerçekleştiği gösterilerek açıklanmaktadır. Demek ki Hempel'e göre bir olayın nedensel açıklamasını yapmak, o olayı bir takım ön koşul önermelerinden ve bilinen yasalardan türetmektir. Bu anlamda açıklama bir mantıksal türetim işidir. Hempel bu açıklama anlayışını şematik bir modelle gösterir. Bu açıklama modeli kısaca şunu söylemektedir. Ö1, Ö2, Ön koşullarının bir araya gelmesi O önermesiyle betimlenen bir olayı doğurur. Nerede, ne zaman söz konusu türden koşullar gerçekleşse, Y1, Y2, Yn yasalarından ötürü O türünden bir olay da gerçekleşecektir. Bilimsel bir açıklamanın yerine getirmesi gereken koşullar şunlardır. Birinci koşul, açıklanan, açıklayanların mantıksal bir sonucu olmalı. Yani açıklayanlarda verilen bilgilerden mantıksal olarak türetilebilmelidir. İkinci koşul, açıklayanlar genel yasalar içermelidir. Üçüncü koşul, açıklayanlar deneysel içerikli olmalı, deney ve gözlem yoluyla sınanabilmelidir. Dördüncü koşul, açıklayanları oluşturan önermeler doğru olmalıdır. Hempel sonra da iktisat ve toplum bilimden örneklerle modelini desteklemeye çalışır. Bu alanlardaki güçlük, yasaların açıklamalarda belirgince dile getirilmemesinden, biliniyor sayılmasından ileri gelmektedir. Yasaların tarih bilimleri ile doğa bilimlerinde benzer işlevleri vardır. Genel yasalar bu alanlardaki açıklamalar için vazgeçilmez araçlardır. Ancak tarihsel açıklamalarda bulunan yasalar örtük yasalardır. Hempel modeli adı verilen bu açıklama modeli, pozitivizmin 20. yüzyılda yaygınlaştırdığı bilimsel açıklama anlayışını dile getirir. Neopozitivist bilim anlayışı da doğa bilimleri ile tarih ve toplum bilimleri arasında yöntemleri ve yaptıkları açıklamaların biçimi bakımından hiçbir fark görmez. Bu bilim anlayışınca bir bilgi alanının bilim adına değer olması her şeyden önce genel yasalı açıklamalar yapabilmesine, bu açıklamaların da deney ve gözlem yoluyla doğrulanabilmesine bağlıdır. 4.2 Bilimsel Öndeği. Deneysel bilimde öndeği, bilinen yasalara dayanarak olgular hakkında geleceğe ilişkin bir önerme ileri sürmektir. Örneğin, mıknatısın demiri çektiğini biliyorsam, elimdeki mıknatısı demire yaklaştırdığımda onu çekeceğini önceden söyleyebilirim. Hem Pell'e göre bilimsel bir öndeğinin yapısı bilimsel açıklamanın yapısıyla aynıdır. Açıklama ile öndeği arasında genellikle yapılan ayrım pragmatik bir ayrımdır. Açıklama söz konusu olduğunda açıklanacak şeyin gerçekleştiği bilinmektedir ve bundan ötürü ondan önce gerçekleşmiş bir takım olgulara ilişkin önermeler ile yasa önermeleri ortaya konmaktadır. Öndeğide ise tek tek olgular ve yasa önermeleri bilinmekte. Dolayısıyla henüz gerçekleşmemiş bir olay bunlardan türetilmektedir. Kısaca açıklamada elimizde O olayı var ve biz Ö ön koşulları ile Y yasalarını arıyoruz. Öndeğide ise elimizde Ö ön koşulları ile Y yasaları var ve biz O olayını bunlardan çıkarsıyoruz. Yalnızca işlemin yönünde bir fark var. Öyleyse açıklama ile öndeğinin yapısının aynı olması şu anlama gelir. 1. Her uygun açıklama potansiyel bir öndeğidir. 2. Her uygun öndeği potansiyel bir açıklamadır. 5. Bilimsellik ölçütü. 5.1. Doğrulanabilirlik. Deney ve gözlem yoluyla doğrulanabilirlik neopozitivizmin bilimsellik ölçütüdür. Örneğin Carnap'a göre bir önermenin bilimsel olması onun doğrulama yöntemine bağlıdır. Deney ve gözlem yoluyla doğrulanıyorsa bilimseldir, doğrulanamıyorsa metafizik ve şiir alanına girer. Ancak bir önermenin bu yolla doğrulanması, onun aynı zamanda anlamlı bir önerme olmasını gerektirir. Yani anlamlılıkla doğrulanabilirlik arasında bir ilişki kurulur. Carnap iki tür doğrulamadan söz eder. İlki şu anda mavi bir zemin üzerinde kırmızı bir kare görüyorum. Önermesinde olduğu gibi doğrudan dolaysız bir doğrulamadır. Biz bu önermeyi mavi bir zemin üzerinde kırmızı bir kare gördüğümüz zaman doğrulamış oluruz. İkincisi bu anahtar demirden yapılmıştır önermesinde söz konusu olan dolaylı doğrulamadır. Bu durumda deneyim ve gözlemin yanı sıra bir takım mantıksal işlemlere başvurmak zorundayız. Örneğin anahtarı mıknatısa yaklaştırıp mıknatıs tarafından çekilip çekilmediğini ve bir takım kimyasal tepkimelere sokup oksitlenip oksitlenmediğini deneysel olarak saptarız. Sonra da bütün madenler mıknatısla çekilir ve demirden yapılmış bütün nesneler oksitlenir biçimindeki genel önermelerden bu anahtar demirden yapılmıştır önermesini mantıksal olarak türetiriz. Viyana çevresinin önemli üyelerinden olan Hans Reichenbach, Hegel'den aldığı şu parçayı anlamsız sayar. Akıl tözdür, sonsuz güçtür. Tüm doğal ve tarihsel yaşamın sonsuz biçimin temelinde yatan sonsuz malzemedir. Bütün gerçekliğin varlığına ve sürekliliğine kendisinde ve kendisiyle sahip olduğu tözdür. Her özü ve her hakikati içerisinde taşıyan sonsuz içeriktir. Reichenbach'a göre pek çok okur bu tür bir dilsel ürünü sabırla karşılayamaz. Bir anlam çıkaramayınca da tutar kitabı ateşe atar. Filozofların çoğu böyle yazar. Ama sözcüklerini her cümlesi anlamlı olacak biçimde kullanma eğitimi almış bir bilim adamı, önermelerini öyle oluşturur ki onları doğrulama olanağını her zaman elinde tutar. Bundan ötürü Reichenbach, felsefeyi bilim mantığı yapan, bilimsel önermelerin mantıksal çözümlemesini yapan bir etkinlik haline getirmek ister. Ona göre bilimsel felsefe, tarihçilik tutkusundan uzak kalmaya özen gösterir. Mantıksal çözümleme yoluyla, çağdaş bilimin bulgularının el verdiği ölçüde kesin, ayrıntılı ve güvenilir sonuçlara ulaşmaya çalışır. Bilim felsefecisi, doğruluk ya da bilgi sorununun bilimde ele alındığı anlamda felsefede de ele alınmasında ısrar eder. Geçmişin kurgulamacı felsefesinin tersine yeni felsefe, mutlak doğruluk kavramını geçmişe özgü bir saplantı sayar. Deneysel bilgilerimizin mutlak doğruluk şöyle dursun, kesin bile olamayacağını savunur. Reichenbach, dilin bilgisel içerik taşıyan bir simgeler bütünü olduğunu söyler. Simgeler fiziksel işaretlerdir ve biçimleri ne olursa olsun kendileri dışındaki nesneleri temsil ederler. Yani nesnelerle onları temsil eder simgeler arasında bir uygunluk vardır. Ancak bu uygunluk bir benzerliğe değil, anlaşmayı içeren bir uylaşıma dayanır. Örneğin ev sözcüğü ev nesnesini, kırmızı sözcüğü nesnelerin kırmızılık özelliğini adlandırır. Dilsel simgeler bir araya gelerek fizik dünyada olup bitenleri betimleme işlevi görür. Bu betimlemeler de doğru ya da yanlış olabilir. Örneğin bu ev kırmızı cümlesi dile getirdiği gerçek olguya uygunsa doğrudur. Değilse yanlıştır. Reichenbach doğru ya da yanlış olabilen cümlelere anlamlı cümle, anlamlı önerme der. Ona göre doğrulanabilirlik bilimsel felsefenin temel taşlarından biridir. Doğruluğu ya da yanlışlığı olanaklı hiçbir gözlemle belirlenemeyen bir cümle anlamsızdır. Ryan Bach'a göre önermeler değişik yollardan doğrulanabilir. Doğrudan gözleme başvurmak en yalın doğrulama biçimidir. Örneğin, şimdi yağmur yağıyor önermesi doğrudan gözlem yoluyla doğrulanabilir. Geçmişe ilişkin önermeler ise dolaylı yoldan doğrulanabilir. 2000 yıl önce 28 Kasım günü Manhattan adasına kar yağdı önermesi dolaylı da olsa doğrulanabilir olduğu için anlamlı bir önermedir. Dünyada bir zamanlar dinozorların yaşadığı, insanların var olmadığı ya da maddenin atomlardan oluştuğu gibi önermeler ancak dolaylı yoldan, doğrudan gözlemlere dayalı tüme varımsal çıkarımlar aracılığıyla doğrulanabilir. Dolaylı doğrulamanın kuramını ise olasılık kuramı sağlar. Böylece Reichenbach, Viyana çevresinin doğrulamacı anlam görüşüne olasılık kuramıyla katkıda bulunur. Anlamlılık ve deneysel doğrulama anlayışı Ludwig Wittgenstein'ın Tractatus Logico Philosophicus adlı kitabında kaynağını bulur. Wittgenstein'a göre etik ve estetik aşkındır. Deneysel olarak doğrulanabilen önermeler ortaya koyamadıkları için onların önermeleri hakkında konuşulamaz. Genel olarak felsefenin önermeleri böyledir. Hakkında konuşulamayacak şey konusunda ise susmak gerekir. 5.2. Yanlışlanabilirlik. Zaman zaman neopozitivist akımın temsilcisi olarak gösterilen Karl R. Popper ise doğrulanabilirliğin bilimselliğin ölçütü sayılmasına karşı çıkar. Ona göre doğrulamacı görüşler bilim ile sözde bilimi kullandıkları yönteme bakarak birbirinden ayırırlar. Bir bilgi alanı tüme varım yöntemiyle çalışıyorsa doğrulamacılara göre bilim adını hak eder. Yöntemi tüme varım olmayanlar ise sözde bilim adını alır. Oysa Popper'a göre bilimi bilim olmayandan, sözde bilimden ayıran şey, ilkinin tüme varımı kullanması değildir. Sözde bilim olur da bu bilimin sözde bilimsel yöntemi olamaz mı diye sorar. Örneğin astronomi ile astrolojiyi tüme varımı kullanıp kullanmadıklarına bakarak birbirinden ayıramayız. Astrologlar da vardıkları sonuçlara tüme varım yoluyla ulaştıklarını ileri sürerler. Bundan ötürü Popper'a göre tüme varım yoluyla doğrulama bilimselliğin ölçütü olamaz. Bir önermeyi, bir kuramı doğrulamaya giriştiğimizde istediğimiz kadar doğrulayıcı örnek bulabiliriz. Ancak milyonlarca doğrulayıcı örnek tümel bir önermeyi doğrulamaya yetmez. Örneğin milyonlarca beyaz kuğu gözlesek, bütün kuğular beyazdır gibi tümel bir önermeyi doğrulamış olmayız. Oysa tek bir yanlışlayıcı örnek, örneğin gözlenen tek bir kara kuğu, bu önermeyi yanlışlamaya yeter. Popper bu durumu doğrulama ile yanlışlama arasındaki asimetrik ilişki diye adlandırır. Öyleyse tüme varım temelsizdir. Doğrulamacıların bilimsel yöntem saydıkları tüme varımın ne mantıksal ne de psikolojik bir temeli vardır. Deney ve gözlemden bir önerme ya da bir kuram çıkmaz. Deney ve gözlem yoluyla bir önermenin doğruluğuna değil, yanlışlığına karar verebiliriz. Böylece Popper, doğrulamacı anlam görüşünün doğrulanabilirlik ölçütünün karşısına bilim ile sözde bilim arasında sınır çizmemizi sağlayacak ölçüt olarak yanlışlanabilirliği çıkarır. Yanlışlanabilirlik, bir önermenin ya da bir kuramın tasarlanabilecek herhangi bir deney ya da gözlemle yanlışlanma olanağıdır, sınanabilirliktir. Bu olanağı taşıyan önermeler ya da kuramlar bilimseldir, ötekiler sözde bilimsel. Doğrulanmış olmak bir kuramın erdemi değil, zaafıdır. Çünkü doğrulayıcı örnek bulmaktan daha kolay bir şey yoktur. Bir kuram, ne kadar çok yanlışlama çabasından başarıyla çıktıysa o kadar iyi bir kuramdır. Bir kuramı yanlışlamaya çalışıp yanlışlayamadıysak o kuram doğrulanmış değil, pekiştirilmiş olur. Yanlışlanmış olması da bir kuramı bilimsel olmaktan çıkarmaz. Tersine yanlışlanma olanağını taşıdığı ve yanlışlandığı için bilimsel sıfatını hak eder. Bir kuram herhangi bir düşünsel deneyle de olsa hiç yanlışlanamıyor, olgularca hep doğrulanıyorsa, önde ileri çok geniş kapsamlı ve kaypak demektir. Bu da onun bilimsel olmadığını gösterir. Doğrulamacı bilim adamları kuramlarını doğrulayabilmek için hep doğrulayıcı örnekler arar. Yanlışlayıcı örneklerle karşılaştıklarında bu örnekleri görmezlikten gelirler. Oysa bilim adamının görevi kuramını yanlışlanmaktan kurtarmak değil, sürekli olarak yanlışlayıcı örnekler aramaktır. Ancak bu yolla her şeyi açıklayan, kavramları ve öndeğileri kaypak, belirsiz, hep doğrulanan kuramlardan kurtulabiliriz. Bilimselliğin ölçütü, Popper'a göre doğrulanabilirlik değil, yanlışlanabilirliktir. Tüme varımı önemseyen doğrulamacı tutum dogmatik tutumdur. Eleştirel tutum ise tümden gelimden yanadır. Tümden gelim yoluyla kuramlarımızın içeriğini ortaya koyabilir, kusurlarını saptayabiliriz. Tüme varıma dayalı, geniş kapsamlı, her şeyi açıklayan, yüksek olasılıklı ama zayıf kuramlarla iş görmek yerine, tümden gelimi kullanan, kapsamı dar, düşük olasılıklı ama güçlü kuramlarla iş görmeyi yeğlemeliyiz. Ussal bilimsel tutum bunu gerektirir. 6. Yaygın bilim anlayışının eleştirisi. Neopozitivizmin yaygınlaştırdığı bilim ve bilim adamı anlayışı birkaç noktada özetlenebilir. Bu anlayışa göre bilim ele aldığı konuyu nesnel bir biçimde bilebilir. Bilim adamı da nesnel bir kişidir. Önyargılarından sıyrıldığı ölçüde bilimin ilerlemesine katkıda bulunur. Bilim sürekli olarak ilerlediği için biz bugün geçmiş çağların insanlarından daha çok şey biliyoruz. Bilim adamları nesnel, önyargısız kişiler olduklarından, araştırmaları sırasında kuramlarını yanlışlayan bir örnekle karşılaştıklarında o kuramı hemen terk ederler. Böylece bilim gün geçtikçe yetkinleşmektedir. Bugün bilemediklerimizi yarın mutlaka bileceğiz. Bilim adamı olguları açıklamak için kuramsal genellemelere gereksinim duyar. Kuramlar olgulara ilişkin açıklama denemeleridir. Popper'ın deyişiyle olguların üzerine attığımız ağlardır. Bir takım ilkelerden, kurallardan yola çıkarak gerçekliği açıklamaya çalışan kavram çerçeveleridir. Sözünü ettiğimiz yaygın bilim anlayışı bilimsel kuramlarda şu özelliklerin bulunmasını bekler. Kuramlar belli bir alandaki sınırlı bir olgular öbeğine ilişkin olmalı, yalnız o olguları açıklama iddiasını taşımalıdır. Bir kuram ne kadar yasaklayıcıysa o kadar güçlü bir kuramdır. Kuramlar tek tek olayları ya da olguları genel yasalar altına sokar. Başka deyişle kuram öyle kurulmuştur ki, ilişkin olduğu olgular mantıksal tümden gelim yoluyla kendinden türetilebilir. Böylece birbiriyle ilgisiz, dağınık olgular bir araya getirilir, bir düzene sokulur. Kuramlar ilişkin oldukları olgularla karşılaştırılarak sınanabilir. Bu aynı zamanda bilimsel bir kuramın doğrulanabilir olduğu anlamına gelir. İyi bir kuramın içinde geçen terimler ve kavramlar belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde tanımlanmıştır. Bu terimlerin ve kavramların anlamı bilimsel gelişme ile değişmemelidir. İyi bir kuramın kapsamı bilimsel gelişme yoluyla genişleyebilir. O alanda var olan kabul görmüş kuramlara göre daha geniş olabilir. Ancak onlarla tutarlı olmalı, çelişmemelidir. Kuramlar birbirleriyle ve olgularla karşılaştırılabildiğinden kuramlardan bağımsız bir ortak deney ve gözlem dili vardır. Önceki bir bilim aşamasında eldeki olgularla iyice desteklenmiş ama yeni olgularla çürütülmüş kuramlar terk edilir. Bu yaygın bilim anlayışı yüzyılımızın ikinci yarısında büyük bir tepkiyle karşılaştı. Thomas C. Kuhn'un Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı kitabı bu tepkiyi dile getiriyordu. Kuhn bu kitabında yüzyılın ilk yarısında yaşamış Pierre Duhem, Henri Poincaré, Alexander Coiré, Stephen Toulmin gibi bilim felsefecileri ile bilim tarihçilerinin oluşturduğu geleneğin bir izleyicisi olarak, bilim adamlarının hiç de sanıldığı gibi nesnel olmadığını, öğretmenlerinden, ders kitaplarından, içerisinde bulundukları bilimsel topluluktan edindikleri önyargıları, inançları bulunduğunu, ele aldıkları konuya bakışlarını bu inançların belirlediğini, kuramlarını yanlışlayan örneklerle karşılaştıklarında yaygın kanının tersine onları görmemezlikten geldiklerini, bilimin birikimler yoluyla değil devrimlerle ilerlediğini bilim tarihinden örnekler vererek göstermeye çalışır. Kuhn'un eleştirisinin en önemli noktası pozitivizmin tarihsiz, zaman dışı saydığı bilimin bir tarihi olduğu düşüncesidir. Bilim pozitivizmin ileri sürdüğü gibi bilimsel yöntemin uygulanmasının dolaysız bir sonucu değildir. Daha da önemlisi bilimin ve bilimsel keşiflerin temelinde ussal bir bilimsel yöntem değil, us dışı, bilim dışı, felsefi, metafizik, dinsel, büyüsel öğeler bulunur. Bunu görmek için de bilim adamları topluluğunun bilimsel etkinliğine bakmak gerekir. 6.1 Olağan Bilim. Kuhn, bilimsel etkinliğe bakarken iki temel kavramdan hareket eder. Olağan, normal, bilim ve paradigma. olağan bilim kuluna göre belirli bir bilim alanında geçmişte kazanılmış bir ya da daha çok bilimsel başarı üzerine oturtulan araştırmalardır. Bu bilimsel başarılar belli bir bilim adamı topluluğunun uygulamadaki sürekliliği sağlamak üzere temel saydığı ilerlemelerdir ve ders kitapları aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Ders kitapları ise kabul edilmiş kuramsal yapıyı yorumlar, uygulamalarına örnekler verir. Bu uygulamaları da örnek gözlem ve deneylerle karşılaştırır. Bilim tarihinde birçok klasik yapıt bu işlevi yerine getirmiştir. Böylece belli bir bilim alanında ne gibi sorunlar bulunduğu, geçerli yöntemlerin hangisi olduğu, gelecekte araştırma ve uygulama yapacak kuşaklara tanıtılır, öğretilir. Ancak bu klasik yapıtların sözünü ettiğimiz işlevi yerine getirebilmesi için çok temel iki özelliği bulunması gerekir. Bu klasik yapıtlar ilkin çok büyük bir başarıyı ve ilerlemeyi temsil etmeli. Rakip bilimsel etkinlik biçimlerine, rakip kuramlara bağlanmış olanları kendilerine çekecek kadar yeni, benzersiz olmalıdır. İkinci olarak yeni bilimsel gelişmelere açık olmalıdır. Kuhn bu iki özelliği taşıyan bilimsel başarılara paradigma adını verir. Bu terim olağan bilim kavramıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Çünkü olağan bilimin yapılabilmesi için bir paradigmanın kabul edilmiş olması gerekir. Paradigma doğa yasalarını andıran, ancak sınanamayan, yanlışlanamayan genellemelerden, kanılardan, inançlardan ve değer yargılarından oluşur. En önemli özelliği örnekler sunmasıdır. Bu örneklerle eğitilmiş bilim adamları ortak bir bakış açısı edinirler. Dünyayı algılayışlarında bir ortaklık, bir benzerlik vardır. Olağan bilimsel etkinlik, doğayı paradigmanın önceden oluşturduğu kutuya sığdırma çabasıdır. Yani olağan bilimin amacı yeni yeni olguları ortaya çıkarmak değildir. Kutuya sığmayan olgular ise fark edilmeden geçer gider. Paradigmaya duyulan güvenden kaynaklanan kısıtlamalar, bilimin gelişmesinin vazgeçilmez koşuludur. Bilim adamları paradigmanın gösterdiği sorunları çözerler. Bir araştırmayı sonuca götürmek, paradigmanın öngördüğü sonuca ulaşmak için yeni bir yol bulmaktır. Dolayısıyla bilim adamları topluluğunun olağan bilimsel etkinliği bulmaca çözmeye benzer. Çözümün kurallarını belirleyen de yine paradigmadır. 6.2 Bilimsel Devrim. Kuhn'a göre bilimsel keşifler paradigmanın bunalıma girmesiyle başlar. Doğa paradigmanın öngördüğü sonuçların tersini söylemeye başladığı zaman, yani paradigmanın kutusuna sığmayan yeni olgular ortaya çıktığı zaman, bu olgular önce görmemezlikten gelinir. Sonra bilim adamları bu beklenmedik olguları beklendik hale getirmek üzere kuramlarını ve kuramlarının dayandığı paradigmayı düzeltmeye, düzenlemeye koyulurlar. Yani kutuya sığmayan olgular şu ya da bu biçimde kutuya sığdırılmaya çalışılır. Kutuya sığmayan olguların sayısı artınca paradigma zorlanmaya, bu yeni olguların varlığı paradigma için tehdit oluşturmaya başlar. Paradigmanın terk edilmesinin en önemli nedeni budur. Kutuya sığmayan, paradigmaya ters düşen durumlar her zaman vardır paradigmanın içerisinde. Ama bunlar paradigmanın terk edilmesi için gerekçe olamaz. Paradigmanın terk edilmesi için çözmekte başarısız olduğu bulmacaların sayısının çoğalması gerekir. O zaman bu bulmacaları eskisinden daha yalın, daha doyurucu bir biçimde çözen yeni bir paradigma oluşur ve eski paradigma terk edilir. Ancak bu yeni paradigmanın eskisini yanlışladığı anlamına gelmez. Çünkü paradigmalar birbirini yanlışlayamaz. Paradigma değiştiği zaman dünya da onunla birlikte değişir. Bu değişiklik aslında bir inanç değişikliğidir. Aynı dünyadan, aynı olgulardan söz etmeyen, aynı dili konuşmayan iki paradigmanın birbirini yanlışlaması olanaksızdır. Bir kavram iki paradigmada da bulunsa bile anlamı aynı değildir. Bundan ötürü bu değişikliği Kuhn bilimsel devrim diye niteler. S. Tulmin'de bilim adamının olguları yeni bir gözle görmeye başlamasını yarattığı kopuklukların önemini vurgular. Kuhn'un yukarıda sözünü ettiğimiz bilimsel ilerleme modeli Tulmin'in bu görüşünden hareketle geliştirilmiştir. Tulmin, bilimsel gelişmenin ana hatlarını Darwin'in organik evrim kuramından aldığı kavramları kullanarak çizer. Ona göre bilimin gelişmesi sarsıntısız, kesiksiz, düz bir çizgi üzerinde olmaz. Kuramlar birbirinin içine akmaz. Kuramlar arasında bir yarışma vardır ve bir kuram ötekini devrim yoluyla yıkıp yerini alır. Kapsamlı bir kuramın yerini bir başka kuramın almasıyla birlikte büyük kavramsal değişiklikler olur. Bilim tarihinde bu değişikliklerin en önemlisi doğa düzeni ideallerindeki değişikliklerdir. Örneğin Aristoteles ile Newton'un harekete ilişkin kuramları birer doğa düzeni idealidir ve Newton'unki Aristoteles'inkinin yerini almıştır. Doğa düzeni idealleri arasında bir yarışma, bir rekabet olduğunda en güçlü olanı ayakta kalır. Güçlülük burada kavramsal bütünlük, verimlilik, gelişmeye yatkınlık anlamına gelir. Şimdi yaygın bilim anlayışına yöneltilen bu eleştiriyi birkaç noktada özetleyebiliriz. Bilimin nesnel olduğu, ele aldığı konuyu nesnel bir biçimde bilebileceği doğru değildir. Bilgi nesnesinin bilenden bağımsız bir gerçeklik taşıdığını söyleyemeyiz. Bilim adamları Kuhn'un belirttiği gibi öğretmenlerinden, ders kitaplarından, içerisinde yer aldıkları bilimsel topluluktan edindikleri önyargılarla, inançlarla dünyaya bakarlar. Bilim yalnızca mantıksal ve ussal süreçlerin ürünü değildir. Bilimin birikimsel olarak ilerlediği, her bilim adamının bilimsel bilgi yığınına yeni bilgiler kattığı doğru değildir. Bilim tarihine hiçbir katkısı olmayan bilim adamları olduğu gibi geriye doğru adım atan bilim adamları da vardır. Bilim tarihinde her zaman süreklilik ve ilerleme değil, kopukluklar, geriye dönüşler, sapmalar da görülür. Bilim adamları yanlışlayıcı olgularla karşılaştıklarında kuramları terk etmez. Önce bu olguları görmezlikten gelir, sonra da açıklamaya çalışırlar. Ortak bir deney ve gözlem dili bulunmadığından bilimsel kuramlar birbirini yanlışlayamaz. Bilimsel gelişme kuramların yanlışlanması yoluyla değil, devrimler yoluyla olur. İnsanın dünyaya bakışının hep bir paradigmayla ya da çerçeveyle belirlendiğini ileri süren bu eleştiri öyle ileri götürülmüştür ki, günümüzde kimi bilim felsefecileri herhangi bir kuramsal yaklaşımdan bağımsız bir olgular dünyası bulunmadığını, herhangi bir kuramsal çerçeveyle belirlenmemiş nesnel, ortak bir deney ve gözlem dilinden söz edilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Bu düşünce bilimde nesnel bir doğruluk bulunmadığı, her bilginin göreli olduğu anlamına gelir. Oysa nesnel doğruluktan vazgeçen bir tutum felsefi bir tutum değildir. Özet, bilim felsefesi 19. yüzyılda doğan, 20. yüzyılın başında önem kazanan oldukça yeni bir felsefe disiplinidir. 19. yüzyıldan önce filozoflar bilim kavramı üzerine düşünmüşlerse de bilimin sorunlarını genel olarak bilgi sorunları olarak görmüş, bilimi bilgi felsefesinin çerçevesi içerisinde ele almışlardır. Bilim felsefesinin oldukça kısa olan geçmişini gözden geçirdiğimizde iki ana düşünce çizgisiyle karşılaşırız. İlki pozitivist, ikincisi antipozitivist bilim felsefesi tutumudur. 19. yüzyılda doğan pozitivizm, tek bir gerçekliğin bulunduğu düşüncesinden yola çıkarak, gerçekliğin farklı farklı görünümlerini ele alan farklı bilimlerin aynı yönteme uyması, matematiksel çerçeveler kullanması, nedensel açıklamalar yapması gerektiğini ileri sürerken, antipozitivist bilim felsefecileri doğa bilimleri ile insan bilimleri arasında bir ayrım yapar, bunların yöntemlerinin ayrı olması gerektiğini düşünürler. 20. yüzyılda yaygınlaşan neopozitivizmin ana savı ancak pozitif olarak yani deney yoluyla bilinebileni bilgi saymak, bunun dışındakileri gerçek bilgi diye görmemek gerektiğidir. Bu akım bilimsellik ölçütü olarak deney ve gözlem yoluyla doğrulanabilirliği savunur. Bilimsel açıklamadan ise olguları genel yasalar altına koymayı anlar. Neopozitivizmin bilimsellik ölçütüne karşı çıkan K.R. Popper, tüme varımın geçersiz bir akıl yürütme biçimi olduğunu ileri sürerek, doğrulamacı tutumun dogmatik tutum olduğunu, eleştirel tutumun yanlışlanabilirlikten yana olması gerektiğini söyler. Ona göre bilimsel bir önermenin ya da kuramın düşünülebilecek herhangi bir gözlem ya da deneyle çürütülme olanağını içerisinde barındırması gerekir. Yaygın bilim ve bilim adamı anlayışını eleştiren T.S. Kuhn, bilimsel kuramların birbirini yanlışlamayacağını, bilimin yanlışlamalar yoluyla değil, devrimler yoluyla ilerlediğini savunur. Değerlendirme soruları. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasında bulunuz. 1. Bilimlerin işi olguların son nedenlerini aramak değil, olgular arasında öncelik, sonralık, bir aradalık ilişkileri kurarak yasalar ortaya koymaktır diyen görüşe ne ad verilir? A. Gerçekçilik, B. Materyalizm, C. Deneycilik, D. Akılcılık, E. Pozitivizm. Yanıt E'dir, pozitivizm. 2. Aşağıdakilerden hangisi yaygın bilim anlayışına yöneltilen eleştirilerden biri değildir? A. Bilim ele aldığı konuyu nesnel bir biçimde bilemez. B. Bilim yalnızca mantıksal ve uysal süreçlerin ürünü değildir. C. Ortak bir deney ve gözlem dili yoktur. D. Bilim adamları yanlışlayıcı olgularla karşılaştıklarında kuramlarını terk ederler. E. Bilimsel gelişme kuramların yanlışlanması yoluyla değil, devrimler yoluyla olur. Yanıt D'dir. Bilim adamları yanlışlayıcı olgularla karşılaştıklarında kuramlarını terk ederler. 3. Antipozitivist bilim felsefecilerine göre tarihsel bilimlerin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yorumsama, B. Açıklama, C. Tüme varım, D. Tümden gelim, E. Yanlışlama. Yanıt A'dır. Yorumsama. 4. Kuhn, bilimsel etkinliğin içinde gerçekleştiği, doğa yasalarını andıran, ancak sınanamayan, yanlışlanamayan genellemelerden, kanılardan, inançlardan ve değer yargılarından oluşmuş çerçeveye ne ad verir? A. Normal bilim, B. Kuram, C. Paradigma, D. Bilim, E. Varsayım. Yanıt C'dir. Paradigma. 5. Popper, yanlışlama çabasından başarıyla çıkan kuramlara hangi adı verir? A. Doğru kuram, B. Doğrulanmış kuram, C. Yanlışlanmış kuram, D. Pekiştirilmiş kuram, E. Sınanmış kuram. Yanıt D'dir. Pekiştirilmiş kuram. Sözlük ve kavramlar dizini. Açıklama. Bir olguyu, bir durumu çözümledikten sonra öğeleri arasındaki bağlantıları açığa çıkarma yoluyla aydınlatma. Bir şeyin yalnızca ne olduğunu değil, nedenini de ortaya koyma. Gözlemlenen bir olayı bir yasaya götürme. Anlama. Bir şeyi yalnız dıştan değil, kendi içinden kavrama. Bir şeyin özünü, bir bağlam bütünü olarak anlamını tanıma. Deney. Gerçekliğe ilişkin her çeşit yaşantı, algılama, duyumlama, gerçeklik üzerine kavramsal olmayan her türlü bilginin temeli. Doğrulama. Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama, ispat yoluyla yapılan işlemlerin tümü. Gözlem. Bir nesne ya da olayın niteliklerini bilmek amacıyla dikkatli ve planlı olarak incelenmesi. Kuram. Belli gerçekleri açıklama, yorumlama ya da belirleme biçiminde ortaya çıkan olayları denenmemiş, yalnızca düşünceyle kurulmuş temeller üzerine oturtan ama olaylara egemen olarak yeni olguları bulma yolunu gösteren bilimsel öğreti. Olgu, düşünülmüş olanın karşıtı, olmuş olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan. Öndeği, geleceğe ilişkin bir önermenin geçmişteki ya da şimdiki bilinen bir takım koşullar ile elverişli yasalardan türetilmesi. Pozitivizm, araştırmalarını olgulara, gerçeklere dayayan, metafizik açıklamaları kuramsal olarak olanaksız, pratik bakımdan yararsız gören, deneyle sınanamayan soruları sözde soru olarak niteleyen felsefe görüşü. Varsayım, deneysel bilimlerde belli bilgilere olanak sağlamak, bağlantıları açık kılmak, olayları açıklamak için deneyle sınanmak üzere geçici olarak konmuş bilimsel öneri, olayları geçici bir açıklama biçimi. Yasa, olaylar arasında düzenli bir bağıntıyı saptayan ve bir şeyin zorunlu olduğunu dile getiren genel önerme. Yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar, Dinçer Kurtuluş, 1993, Bilimsel Açıklamada Hempel Modeli, Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Maggie Bryan, 1979, Yeni Düşün Adamları. Haz.Mete Tunçay, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yıldırım Cemal, 1973, Bilim Felsefesi, İstanbul Gerçek Yayın Evi. 5. ayrımın sonu, sayfa 72.